Ayrım 34, Yarınlar Bizim. Larry Collins, sayfa 299. Hayatımda ters gidebilecek her şey ters gitti diye düşündü Belinda Flynn. Yabancı bir ülkede, garip bir şehirde, olabildiğince yapayalnız, iç karartan bir odadayım. Londra'ya ani bir temiz hava gibi gelen kardeşi Mike'ın acilen Washington'a dönmesi gerekmişti. Kendisine söz verilen Laura Ashley çekimleri de son anda iptal edilmişti. Öğleden sonra 3'te gittiğinde işin başka bir kıza verildiğini söylemişlerdi. Ne bir izahat ne de rahatlatıcı bir söz, hiçbir şey. Bu terslik bütün umutlarını yıkmıştı, parası bitmek üzereydi. Hesabında tam olarak 43 pound 60 pence kalmıştı. Eve dönmek için bilet almaya bile yetmezdi. Öyle keyifsiz, öyle depresyondaydı ki canı istese bile oturduğu iskemleden kalkıp vücudunu satmaya gidecek hali yoktu. Zaten istediği de bu değildi. Umutsuzca Rastafaryan Eden'in Earl's Court'ta cebine attığı küçük torbaya baktı. Bilinç altındaki hangi şeytan onu bu tehlikeli bölgede dolaşmaya götürmüştü ki? Niye atmamıştı ki paketi? Bu paket kendisini çağıran kader miydi yoksa? Atsız narkotiklerdeki en yakın 3 destekçisinden yardım almak için telefona sarıldı. Lütfen diye yalvardı telefona. Birisi evde olup bana şu torbadan uzak duracak umudu ve kuvveti versin. Hiçbir evde yoktu, hıçkırıklara boğuldu. Birden Mike aklına geldi. Şimdiye kadar Washington'daki evine varmış olmalıydı. Ondan eve dönmek için bilet parası isteyebilirdi. Bu onu o kadar rahatlatmıştı ki neredeyse transa geçmiş bir halde kardeşinin numarasını çevirdi. Amerikan telefonlarının o çok aşina kesik çalışanı neşeyle dinledi. Sonra bir telesekreter devreye girdi. ''Merhaba, ben Mike Flynn, şu anda telefona gelemiyorum ama...'' Telefonu elinden bırakıp yine hıçkırıklara boğuldu. Sonra sanki bilinmeyen bir güç tarafından yönlendiriliyormuş gibi gözleri masadaki küçük torbaya döndü. Mekanik bir şekilde ilaç dolabına giderek bir iğne çıkardı. Mutfak çekmecesinden bir çorba kaşığı aldı ve sapını büktü. Sonra torbadan toz doldurdu. Şırıngaya çekecek biçimde eriyene kadar çakmağı da ısıttı. Gidip yatağına oturdu. Deneyimli hareketlerle iğneyi dirseğinin hemen üzerinden sokarak yavaş yavaş içeri sıktı. Belinda Flynn'in harita üzerinde bile gösteremeyeceği bir ülkede, Ahmet Han'ın tarlasında yetişen haşhaşın ürünü yavaş yavaş kanına karışmaya başlamıştı. Yatağa uzandı. Damarlarından erimiş kurşun gibi süzülen bir sıcaklık tepeden tırnağa bedenini sarıyordu. Göz bebeklerinin büzüldüğünü hissetti. Artık bana hiçbir şey zarar veremez diye düşündü, artık uçuyordu. Osmanlı ailesinin aşçısının en iyi ürünü, Belinda'nın koluna kadar yapmış olduğu yolculukta %75 saflık düzeyi aracılar tarafından asla sorgulandırılmamış olarak vücudunda saldırıya geçmişti. Atsız narkotikler grubundaki tecrübelerine rağmen eroinin etkilerine karşı hayatında hiç denenmemiş bir insan kadar hazırlıksızdı. Kan dolaşımı eroini karaciğerine taşıdı. Eroin orada enzimler tarafından morfin haline getirilerek beyninin limbik sistemine ulaştı. Beynindeki sinir uçları ona bu denli zevk veren kimyasal maddeleri kanına boşaltmaya başlamıştı bile. Aynı zamanda uyuşturucu nefes alıp verme işlevini kontrol eden medullasının da tepkilerini yavaşlatıyordu. Nefes alışverişleri yavaşladı, yavaşladı, yavaşladı ve dışarı atılamayan karbondioksit beyninin nefes alma merkezini doldurdu. Geri dönülemeyecek bir süreç başlamıştı. Aşırı dozun öldürücü kucağına düştüğünün farkında dahi değildi. Ucuz roman filminde yanlış bir şekilde gösterilişinin aksine ne zangır zangır titredi ne de çılgınlar gibi nefes almaya çalıştı. Hayatı yavaş yavaş acısız, neredeyse huzurlu bir şekilde kayıp gidiyordu. Beyninin nefes alma işlevi 7 dakika içinde iflas etti. Belinda Flynn'in uzun mücadelesi sona ermişti. Eroin kazanmıştı. Eh diye düşündü Jim Duffy. Başkan yardımcısı cumartesi sabahı ofise kot pantolon ve montla geliyorsa hükümetin dikkatini çektiğinden emin olabilirsin. Beyaz Saray'ın batı yakasının bodrum katındaki Ulusal Güvenlik Konseyi konferans odasında Ulusal Güvenlik Danışmanı sağına oturmuş Duffy'nin raporunu bekliyordu. Aslında Washington'ın tüm kıdemli hükümet üyeleri kapalı devre konferanslar için kullanılan TV ekranlarının önünde oturmuş, Duffy'nin ağzından çıkacak lafları bekliyordu. Mavi üniformasıyla mükemmel görünen Genelkurmay Başkan Yardımcısı dışında ortalıkta tek bir kravatlı yoktu. Langley'de direktörün ofisindeki TV kamerasının tam karşısında direktörün kendisi ve operasyon direktör yardımcısı Jack Lawrence'ın arasında bulunan şeref koltuğu Duffy'ye verilmişti. Bu durumda kim olsa kendini dev aynasında görür diye keyiflendi Duffy. Ulusal Güvenlik Danışmanı bu sabah toplantıyı şahsen yönetiyordu. Beyler diye başladı. Hatırlayacağınız gibi 3 hafta kadar önce Jim Duffy bize Sovyetlerin nükleer stoklarını Kazakistan'dan çekerken İranlılara 3 nükleer araç kaptırdıklarını teyit etmişti. Bu sabah bize İranlıların bunları nasıl yüksek güçlü silahlara dönüştürmeyi ve bunlarla ne yapmayı planladıklarını anlatacak. Mr. Duffy, söz sizin. Duffy boğazını temizleyerek TV kamerasına doğru eğildi. İlk olarak kısaca Tari Harmia'nın öldürülüşüne değindi. Türkiye'deki eroin laboratuvarlarına giderken İran'dan geçen baz morfinden İranlıların transit vergisi kestiklerini biliyoruz. Harmia'nın işi alınan bu parayı işletmekti ta ki bu adamın ihtiyacı olana kadar. Duffy kontrol panelindeki bir düğmeye bastı ve profesörün resmi kapalı devre monitörlere yansıdı. Kendisi Profesör Bollahi'dir ve esas görevi mollaların rejimine silah sağlamaktır. Bilhassa toplu ölümlere yol açan yüksek teknoloji ürünü silahlar. İran'ın nükleer programının kendisinden sorulduğunu söyleyebiliriz sanırım. Duffy panelin düğmesine tekrar bastı ve ekrana Harmia'nın ölümünden az önce MI5'in kulağına takılan profesör ve Harmia'nın arasında geçen telefon konuşmasının metni geldi. Sanırım burada ilk olarak Harmia'nın cinayetinin açıklamasını görüyoruz diye devam etti. Daha önemlisi bu metinden İranlıların nükleer programının kod adının Halid olduğu sonucunu çıkarabiliriz. En önemlisi metinden silahlar hazır olduğunda bunların İsrail'e karşı kullanılacağı anlamı da çıkıyor.
Böyle bir numarayı denesinler bakalım diye kükredi Genelkurmay Başkan Yardımcısı. Nükleer kulübün rahmetli üyeleri olurlar, kesinlikle rahmetli olurlar.
Ulusal Güvenlik Danışmanı tedbiri elden bırakmayarak beyler bırakalım Bay Duffy raporunu bitirsin dedi. Yaklaşık 2 hafta kadar önce NSA'nın kulağına takılan bilgilerden profesör dostumuz tarafından kontrol edildiğini bildiğimiz bir Panama şirketi olan TW Holdings, Almanya'da Hamburg'un hemen dışında Laser Teknik adında lazer üretimi işi yapan bir şirketin %50 hissesini satın almıştı.
Uyuşturucu paralarıyla mı diye sordu Dışişleri Bakan Yardımcısı.
Duffy omuzlarını silkti muhtemelen. Her neyse dün Salem, Massachusetts'teki EG ve G Lazer Teknik'ten bir düzine kriton siparişi aldı. Hatırlayacağınız gibi İranlıların ellerindeki nükleer kabukların plütonyum çekirdeklerini ateşleyebilmek için bu elektrikli açma kapama aygıtlarına ihtiyaç duyacakları konusunda bilgilendirilmiştik. Genelde CIA'yı övmekten sakınan FBI başkanı iyi iş diye bağırdı. Orospu çocukları bu 12 kritronu hayatlarında göremeyecek.
Hatırladığım kadarıyla dedi Dışişleri Bakan Yardımcısı, son briefingimizde bize söylenen İranlıların ağır silahlarını tekrar konfigüre etmeleri için bunlardan 200 tanesine ihtiyaçları olacaktı. Bir düzine değil.
Doğru dedi Duffy. O zamandan beri EG ve G'deki uzmanlardan aldığım bilgilere göre onların da korktukları İranlıların bunların bir düzinesini ele geçirmeleri halinde mühendislik bilgileriyle bunları kopya ederek çok kısa sürede ihtiyaçları olan sayıda üretebilmeleri.
Bu nahoş haber toplantıya katılanlar arasında bir dakikalık bir çok sessizliğe sebep oldu.
Allah'a şükür şu lane şeyleri ellerine geçirme çabalarından haberdar oldunuz dedi Genelkurmay Başkan Yardımcısı.
Şunu sorayım dedi Savunma Bakanı Yardımcısı. Niye Almanlardan profesör denen adamı tutuklamalarını ve sınır dışı etmelerini istemiyoruz?
Çünkü böyle bir şeyi yapmamaları ihtimali büyük diye cevap verdi Siyah Başkanı. Bu gibi meselelerde bizimle işbirliğine girmemekle direniyorlar. Adamın kulağına Amerikalılar peşinde diye fısıldayıp ilk uçakla Almanya'dan kaçmasını sağlayabilirler.
Kıs kıs gülerek benim daha iyi bir fikrim var dedi ulusal güvenlik danışmanı. Adamın resmiyle özgeçmişini Mossad'a verelim. Yeterince iyi ararlarsa Hamburg civarında bir yerde bulabileceklerini de ima ederim. Onlar da Saddam Hüseyin'e uzun menzilli top yapan o Kanadalı bulu hallettikleri gibi profesörü de hallederler.
Veya Ürdün'deki Hamas liderini hallettikleri gibi diye güldü dışişlerinin adamı.
Duke dedi Siyah direktörü böyle bir şey bizi cinayete ortak eder. Hiç olmazsa bu büro bu konularda kongrenin kısıtlamalarına uymalı.
Hey Allah'ım diye düşündü Duffy yeterince boş konuşuldu. Mikrofon ne ile beyler dedi. Sanırım bu durumdan bizim nasıl bir fayda sağlayabileceğimiz hepimizin gözünden kaçmakta.
Nedir bu Bay Duffy diye sordu Enes'e.
Duffy gözlerindeki İrlandalı pırıltısını saklamaya çalıştı. Fikrini söylediğinde toplantıdakilerin ne kadar şaşıracağını biliyordu.
Kanımca en akıllı taktik bu 12 kritronun satışına izin vermek ve olaya fazla dikkat çekmeden siparişin plan ve programına uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak olacaktır.
Adam iyice çıldırmış diye mırıldandı FBI'ın adamı.
Sesinde CIA için hiçbir övgü iması yoktu. Duffy onu duymazlıktan geldi.
Bildiğimiz şey İranlıların Kazakistan'dan 3 adet nükleer aygıt ele geçirdikleri. Bunları nerede sakladıklarını veya nasıl kullanmayı planladıklarını bilmiyorum. Bu soruların cevabını bulana kadar biz veya İsrail için oluşturdukları tehdidi bertaraf edecek herhangi bir eylemde bulunamayız.
Ve plütonyum çekirdeklerini aktive etmek için ihtiyaç duydukları bu kritronları onlara vermenin bu soruların cevabını bulmamıza yardımcı olacağını mı düşünüyorsun?
Diye sordu ulusal güvenlik danışmanı. Ses tonu pek nazik değildi.
Pek diplomatik olmayan bir gülüşle evet dedi Duffy böyle düşünüyorum. Bu arada cebinden Paul Aspen'in kendisine Salem'i ziyareti sırasında vermiş olduğu kritronu çıkararak kameraya doğru salladı.
Bazılarınız bu küçük şeyi Enerji Bakanlığındaki hanımla yaptığımız toplantıdan hatırlayabilir. İranlıların aygıtlarını ateşleyebilmek için peşinde oldukları şey işte bu.
İşaret parmağıyla elindeki bir insanın küçük parmak tırnağından daha küçük boyuttaki cam ampule hafifçe vurdu.
Kritronları gerçekten bunu yapmak için istiyorlarsa ve bunun için bir Alman firmasını satın alacak kadar ciddiyseler, o zaman bu küçük aygıtların nükleer silahlardan çıkardıkları plütonyum çekirdeklerinin yanına gideceklerini iddia edebiliriz değil mi?
Doktorun konferansını hatırlayanlarınız varsa bu kritron denen şeylerin bombanın yapımında elzem olduklarını anlayacaklardır. Bombanın kalbine takılmaları gerekiyor. Böylece gidecekleri yer her neresiyse şu üç plütonyum çekirdeğinin olduğu yer de orasıdır.
Bu mantığın pek tartışma götüreceğini sanmıyorum.
Ulusal güvenlik danışmanı Duffy'ye hak verdiğini mırıldandı.
Şimdi bu kritronların her birine çok küçük vericiler yerleştirmeyi teklif ediyorum. Uzaydaki Zigint uydusundan takip edebileceğimiz şekilde... Verici, hey buradayım diyen sinyaller göndermeye yarayacak.
Sinyali gönderdiği yere nirengi yaparak yerini bulabileceğiz. Sonra yeni GPS resim uydularını devreye sokup sinyalin dünyadan gönderildiği noktaya odaklayarak filme çekmeye başlayacağız.
Hava tarama uydusunun verdiği görüntüler ne kadar iyi olabilir diye sordu birisi.
Sinyali 3-4 metre çapında bir daire içinde tespit edebilecek kadar iyi.
Başka türlü ifade edecek olursak, bu kritronları taşıyan herhangi bir araba, kamyon veya yayayı İranlıların nükleer depolarının kapısına kadar takip edebileceğiz. Hangi cehennemdeyse. Bunu başarıp şu lanet şeyleri nerede sakladıklarını tam olarak tespit ettikten sonra ne yapacağımıza karar verebiliriz. şu küçücük cam ampule bir radyo yerleştirebileceğimizden emin misin? Bütün bu işleri başarabilir miyiz diye sordu dışişlerinin adamı.
Daha önce yaptıklarıma dayanarak bunun mümkün olduğunu sanıyorum. Bu tarz işlerde çok tecrübeli adamlarımız da var. Bunu onlarla konuşup fikirlerini almak istiyorum.
Başkan yardımcısı ilk kez olan bitene tepki verdi. Bence Bay Duffy'nin fikri harika dedi toplantıdakilere. Pazartesi sabahı ilk iş görüşmek istediği adamlarla görüşsün ve mümkün olan en kısa zamanda bizlere haber verin.
34. ayrımın sonu. Sayfa 304.